Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
...95.0 Açık Radyo'da Okul Zili programındasınız. Ben Ayşe Alan. İki haftada bir perşembe akşamları eğitime dair, okula dair çok önemli konular konuşuyoruz. Bugün yine çok temel bir konu konuşacağız. Konuğumuz Yıldız Ayyıldız. Eğitimci Yıldız Ayyıldız yıllardır hem benim dostum, hem yıllardır sınıf öğretmenliği yapıyor, hem okulu idarecilik anlamında da aslında temel eğitimi, ilkokul eğitimini 360 derecede bilen bir eğitimci diyebiliriz. Yıldız, hoş geldin.
Hoş buldum Ayşe. Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetin için çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Seninle ilkokul eğitimine dair aslında çok da üzerine değinilmeyen konuları ve çok genel konuları da ikisini birlikte konuşmak istiyorum. Çünkü senin deneyimin hem sınıf öğretmenliği, biraz önce söylediğim gibi idarecilik yönüyle de biliyorsun. Ama bir taraftan da yıllardır özellikle çok da fazla üzerinde durulmayan temel haklar gibi, yani hak temelli eğitim konusunda da yaptığın onlarca iş, proje, sınıflara yansıttığın çok değerli işler var. Zamanımız kalırsa onlardan da bahsedeceğiz ama önce şöyle başlamak istiyorum. Temel ilkokul eğitiminin olmazsa olmazları nelerdir? Nasıl olmalı iyi bir ilkokul eğitimi?
Evet Ayşe, gerçekten bu çok gönlülü olan bir soru aslında. Yani eğitim felsefesi, hangi öğrenme modeli, müfredat nasıl olmalı, öğrenim ortamı nasıl oluşturulmalı, öğretmen rolü ne olacak, öğrenciler katılımı nasıl sağlanacak gibi çok noktaları olan bir konu. İlkokul dönemi bence okul öncesi dönemden sonra çocukların gelişimi için çok önemli olan ayrı güzel bir dönem. Hep öyle görüyorum. Zaten yapılan araştırmalarda bize gösteriyor ki küçük yaş grubunun eğitimi gerçekten çocuklar üzerinde çok ciddi düşünülmesi gereken, deneyimlerin sağlanması gereken güçlü bir dönem. Ben bu soruya geçmeden önce biraz ilkokul yaş grubunun gelişimsel özellikleriyle başlamak istiyorum. Çünkü gelişimsel özellikler, bunu derken de çok imtina ederek başlıyorum. Çünkü gelişimsel özellikler deyince tek tipleştirilmiş bir öğrenim metodu geliyor insanın aklına. Hani aynı çalışmaların sunduğu, öyle bir geleneksel bir modelden bahsetmeyeceğim ben konuşmamın içerisinde. Bu dönemde bu gelişimsel özellikler aslında bir çerçeve çizmemizi sağlıyor. Bu çerçevenin içinde yine biricikler ve farklılıklarıyla bir arada olduğumuz bir gruptan bahsediyoruz. O yüzden eğitimin bu farklılıkları ve özellikleri içerecek şekilde, cevap verecek şekilde donatılması lazım. İlkokul döneminde okul öncesinde olduğu gibi aslında somut işlem dönemindeler ve soyut kavramları yavaş yavaş oluşturmaya, anlamlandırmaya başladıkları, eğer iyi yapılandırılmasıysa öğrenim ortamı, bu anlamda öğrenmeye ket vuracak zorlukların yaşandığı dönem. O yüzden ilkokul öğretmenlerinin, eğitimcilerin işi birazcık daha zorlaşıyor. Birazcık da soyut kavramlar girmeye başlıyor hayatlarına. Çünkü sembolleştirme var. Çünkü önceki okul öncesi dönemde ve evdeki deneyimledikleri, hayatta gördüklerini birazcık daha soyutlaştırmaya başladıkları dönem. Tabii çocukları daha iyi anlamak amacıyla kendini tanıma, başkalarını anlama ve olumlu benlik imajı kazanmasını sağlamak için burada gelişimsel özelliklerini bilmekte çok yarar var. Dediğim gibi biraz önce de belirttim. Ancak bu gelişimsel özellikler bir çerçeve oluşturmak için önemli. Öğrenim ortamını tasarlarken öğretmenin bir enstrümanı gibi. Tabii bu enstrümanı kullanırken de öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak, o çeşitliliğe cevap verecek ortamlar üzerine hep düşünerek o aracı kullanması gerekiyor. Tabii bunun yolu da aslında bizim ilkokul eğitimde, aslında ben bütün eğitim kademeler için bunu söyleyebilirim. Yolu çocuğu çok iyi tanımaktan geçiyor diyebilirim ve bağ kurmaktan. İlk önce eğitime başlamadan önce o bağ kurduğun güvenli ortamı kurman gerekiyor çocuklarla birlikte. Bunu çocuklarla birlikte diyorum çünkü çocukların yaşantısıyla ilgili o yaş grubunun katılacağı kararlara katılımını sağlayarak başlıyor bu güven. Sınırları ve rutinleri oluşturmak küçük yaş grubuna her zaman çok iyi gelen bir yöntemdir güven oluşturmak için. Tabii ilkokul grubu sosyal benliği de geliştirme dönemi. Yeni bilgi, beceriler edinmeye hazır ve öğrenme hevesleri çok yüksek. Tabii bu dönemde sordukları sorular ben kimim, benim diğerlerimden farkım ne? Birazcık da rekabetçilik ortamının da verdiği etkili, başarılı mıyım? Kaygıların da biraz fazlalaştığı dönem. O yüzden bize eğitimcilere çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Ben nasıl bu öğrenim ortamını tasarlarsam bu rekabetçi ortam değil, işbirliği ve paylaşımına dönen bir öğrenme topluluğu oluşturabilirim üzerine düşünmemiz gerekiyor. Tabii en fazla yetişkinler ve akranları tarafından fark edilmek istiyorlar. O fark edilme duygusu ben değerliyim duygusunu geliştiriyor. Bu yaş döneminde tabii yanda da akademik süreçte devam ederken sosyo duygusal gelişimde hep yanda tutarak ilerletmemiz lazım. İki tane yan yana gitmesi gereken mesele var. Çok önemli iki alan. Bu yaş döneminde çocukların değer yargıları da gelişiyor. Daha oturmaya başlıyor. Bunda da tabii sözlerimiz değil de yaptıklarımız etkili oluyor. Hani ebeveynlere de söylenir ya, sözlerinizden daha çok yaptıklarınız onlarda değer oluşmasına sağlıyor. Bir kavga esnasında verdiğiniz tepki, bir çatışma durumunda orayı nasıl yürüttüğünüz, sorumluluklarınızı nasıl yerine getirdiğiniz, evdeki zaman yönetimini nasıl yaptınız ya da okul içinde bir karar alma sürecini nasıl yürüttüğünüz gibi öğretmen rolüne girdiğimizde de. Tabii hepimiz deneyimlerimizden öğreniyoruz. Bunu artık yetişkinler de bebeklikten başlayarak aslında yetişkinlik hayatımıza kadar deneyimlerimizden öğreniyoruz. Bu çocuklar için de bu şekilde deneyimlerimiz üzerine düşünüyoruz, analiz ediyoruz. Kendi deneyimimizi aslında başkalarının deneyimlerini gözlemleyerek sonuçlar çıkarıyoruz. Bunun için de ilkokulda öğretmen merkezli değil, öğrenci merkezli bir öğrenimi oluşturmak çok kıymetli. Öğrenci merkezli derken neyi kastediyorum? Öğrenim ortamı öğretmenin sadece bilgiyi aktaran değil, uygulamalar ve etkin öğrenme çalışmaları yoluyla çocuğun deneyimine eşlik ettiği, bu deneyimleri nasıl anladıklarının oluşturduğu bir alan olmalıdır diye düşünüyorum. Bunu yaparken tabii ki biz alanın uzmanıyız. Yani öğrenim ortamında öğretim kısmını ne kadar tutacaksın, uygulama kısmını nasıl yapacaksın, çocuk katılımını nasıl sağlayacaksın, etkin öğrenme ortamını çocukların hem öğrenci etkileşimini hem öğrenci öğretmen etkileşimini öğrenme ortamında nasıl planlayacaksın? Bunlar çok kıymetli deneyimler oluyor. Tabii öğretmen aslında öğrencilerle birlikte işbirliği yaparak sınıf içinde bir öğrenme topluluğu oluşturuyor bu şekilde bir modelde. Öğretmen birazcık daha rehber, sadece bilgiyi aktaran değil, bilgiyi çocukların kendi akranlarıyla işlediği, tartıştırdığı ve analiz ettirdiği ve değerlendirdiği bir sürece dönüştürüyor. Bunu daha genişletirsek okul için de aynı senaryoyla kocaman bir öğrenme toplumunun olduğu alanlar alarak hayal ediyorum. Zaten derin öğrenmeyi geliştiren ve sürdüren alanlar oluşturmak için öncelikle öğrencileri deneyimlerini tekrar ettikleri zamana yayılan bir alan sağlamak gerekli. İlkokul eğitim için de böyle bence bütün yani yetişkin eğitimlerinde de benzer süreçler olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilkokul eğitiminde aslında öğrencileri hayatları boyunca kullanacakları temel becerileri, değerleri, kavramları kazandıran bir alan oluşturuyoruz. Hem bilişsel hem duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen bütüncül bir yaklaşım var orada. Peki sen biraz önce de bahsettin, haklar meselesi, bu kapsayıcılık, bunu nasıl oluşturacağız? Ben bir eğitimci olarak çocukların kapsayıcı, nitelikli bir eğitimin tüm çocukların hakkı olduğunu düşünüyorum. Yani bu düşünceye herkes katılıyordur zaten. Bu alanda öğrenmenin gerçekleşmesi için barışçıl ve demokratik, çocuk katılımının olduğu öğrenme alanlarına ihtiyacımız var. Çünkü çocuklar, biraz önce de bahsettim, sözleri değil, yaşantılarını ilerideki yaşam pratiklerine katıyorlar. Okulda da küçük simülasyonlarını deneyimleyerek öğreniyorlar gerçek yaşamın. Hayalimiz demokratik, kapsayıcı, barışçıl bir dünya ise sınıfımızdaki ortamın da bu şekilde yapılandırılması gerekiyor. Eğer hiyerarşik bir düzende olursa hiyerarşik bir yaşama hazırlıyoruz. Daha barışçıl bir toplum, herkesin işbirliği içinde yaşadığı, kimsenin dışında kalmadığı bir toplum hayalimiz varsa öğrenme ortamları üzerine de yeniden düşünmemiz gerekiyor. Okullardaki öğrenim süreçlerinin tüm çocukların ihtiyaçlarına karşılaşacak şekilde yapılması, ayrımcılığın olmadığı, senin de biraz önce altını çizdiğin, hak temelli bir yaklaşımla düzenlenmesi eğitim hakkının sağlanması için çok önemli. Bunun sıkıntılarını da çocuklar okullarda yaşıyorlar. Birlikte hep eğitimciler olarak üzerine düşünüyoruz. Gerçek bir öğrenme ortamında kapsayıcı, adil, demokratik, çocuk katılımını önemseyen, şiddet ve ayrımcılıktan uzak, bilimsel, yeni öğrenim yöntemlerinin takip edildiği, çocukların ihtiyaçlarına cevap veren öğrenme süreçlerinde çocukların iyi bir rehberlik aldığı, geri bildirim aldığı, çocukların öğrendiklerini deneyimlemesine fırsat veren, uygulamasına fırsat veren, etkileşime girdiği, desteklenen ortamlar nitelikli öğrenme ortamlarıdır diye düşünüyorum. Yani birçok yönü var. Dediğim gibi ilkokulu böyle değişik yönleriyle biraz anlatmak istedim kendi düşüncelerimi.
Yıldız Hocam, o kadar güzel konuştun, anlattın, çok önemli perspektifler sundun ki ben de hiç araya girmek istemedim. Hakikaten böyle adım adım seninle kafamda öyle bir okul, öyle bir sınıf hayal ettim. Zaten bunu büyük oranda kendi sınıflarında, çalıştığın okullarda başardığını da biliyorum. Temel diye bir kavram, bir kelime duydum. Hemen onu çekip sana akademik becerilerle ilgili bir şey sormak istiyorum. Çünkü eğitimin diğer aşamalarında, özellikle ortaokul ve lisede, çocuklar bazı konularda sıkıntı yaşayabiliyorlar bazı derslerde. Hep dönüp şöyle denir, işte çocuğun matematik temeli zayıf, çocuğun Türkçe temeli zayıf. Burada da ilkokul eğitimine döneriz aslında, daha çok bunu kastederiz. Temelde ilkokul eğitiminde ne demektir temel matematik öğrenmek, temel Türkçe öğrenmek? Çok kısa bize bunları da anlatır mısın?
Evet, eğitimciler arasında gerçekten öyle bir düzey altı aktarılan bir sorumluluk var. İlkokul, evet, temel dediğimiz çocuğun kavramsallaştırmaya başladığı dönemde temel bilgi ve becerilerle donatıldığı bir dönem olduğu için bu biçimde bir tanımlama var. Çokça da ortaokul ve lise öğretmenleriyle karşı karşıya geliyoruz. İlkokulda öğrencilere matematik ve Türkçe derslerinde verilen aslında bu temel bilgiler dediğimiz, birazdan birazcık daha açacağım. Genellikle yaşlarına uygun olarak bu müfredat standartları kapsamında öğretilen ve öğrencilerin ileriki yıllarındaki daha karmaşık kavramları anlayabilmeleri için gereken bilgi ve beceriler özetle. Nedir bunlar? İlkokul seviyesindeki temel bilgiler genellikle temel öğrenme ihtiyacını gözeterek planlanır. Hem temel öğrenme araçlarını, bunlar nedir? Okuma, yazma, konuşma, dinleme, sayı kavramları, sayısal işlemler, sayısal ilişkiler, uzamsal ilişkiler, problem çözme gibi birçok daha öğrenme alanı var. Aslında ilkokulda çocuk daha önce deneyimlediklerini sembollere dökmeye, öğrenmeye başlıyor, kavramsallaştırıyor. Daha önce de öğrendikleri var ama burada birazcık daha mekanik bir işten bahsediyoruz. Örneğin konuştuğu dili konuşuyor, nasıl yazacağını ve okuyacağını öğreniyor. Sayıları sembolleştirmeye başlıyor. matematik cümleleriyle ifade etmeye başlıyor. Zaten hayatında olan, daha önce odasında saydığı, işte hayatta gördüğü durumlar üzerine problem çözmeye başlıyor. Düşüncelerini daha zenginleştirerek yazılı ve sözlü ifade edilmesi için strateji ve yöntemler geliştirmeye başlıyor. İlk yıllar daha mekanik okuma yazma, noktalama işaretleri ve yazım kuralları gibi. Burada lise ve ortaokul öğretmenlerimiz genelde buraya vurgu yapıyor. Bu temeldeki mekanik yazıdaki noktalama işaretleri, işte yazım kurallarındaki eksiklikler anlam oluşturmalarında, okuma yaparken anlam oluşturmalarında, yazı yazarken anlam oluşturmalarında çok temel bir öneme sahip. Sadece aslında mekanik okuma ve mekanik yazma da değil, yanında anlam oluşturma da birlikte gittiğinde anlamlı bir öğrenmeden bahsedebiliriz. Bunu yaparken ikisini birlikte yürütürsek yaş seviyelerine uygun çocuklar bunu ileriki yıllara daha iyi taşıyabiliyor. Tabii burada motivasyon ve ilgiye yönelik çalışmaların yapılması da önemli, kıymetli. Çünkü genelde yaptığımız tekrarlar anlamlı tekrarlar olmadığı için çocukları bıktırabiliyor. Bu bıktırma hali de özensiz o öğrendiklerini içselleştirecek bir çalışma pratiğinden uzağa düşürdüğü için çocuk daha bunları öğrenemeden üzerine başka bilgiler gelmiş oluyor.
Şimdi araya girsem biraz daha, çünkü anladıklarından bu öğrenmenin sadece akademik bir şey olmadığını da anlıyorum. Hemen oradan diğer soruma geçmek istiyorum. Çünkü bizim ülkemizde, belki birçok ülkede de aynı şekilde, okul deyince daha çok akademik beceriler sanki ayrıymış gibi düşünüyoruz. Sen birazdan açarsın. Akademik beceriler üzerinde yoğunlaşmış, beklentinin de o yönde olduğu bir anlayış hakim. Ama biliyoruz ki ilkokul eğitimi tam da aslında çok yoğun başka becerilerin de verildiği bir dönem. O yüzden işiniz çok zor, sınıf öğretmenlerinin işi çok zor. Hangi becerileri sıralarsın akademik beceriler dışında?
Tabii biraz önce de konuşmamın değişik yerlerinde değindim. Yani ileriki yaşamın bir simülasyonu gibi düşünüyorum. Dolayısıyla sosyo-duygusal alan ve akademik becerilerin çok yan yana gitmesi gerekiyor. Genel gelişimlerini çocukların hem bireysel gelişimlerini hem akademik gelişimlerini desteklemek için aslında öğrenme ortamının vazgeçilmez bir unsuru sosyo-duygusal gelişim. Bunların en başında işbirliği yapma, empati kurma, iletişim becerileri geliştirme ve başkalarıyla uyumlu bir şekilde etkileşimde bulunma gibi sosyal beceriler de geliyor. Arkadaşlık ilişkileri, duygular ve ihtiyaçları alanını açmak, hem kendisinin duygularına ve ihtiyacına alan açılarak kendini güvende hissetmesi, hem de başkalarının duygu ve ihtiyaçlarına karşı sorumlu hissetmesi. Bunun yanında tabii planlama becerisi var. Birinci sınıfa birazcık daha dönersek 2-3-4 öz bakım becerileri devam ediyor yanda. Sorun çözme becerileri, bu arkadaşlık ilişkilerinde yaşadıkları çatışmaları çözme becerileri, olumlu yöntemlerle çözme becerilerini geliştirmek gerekiyor. Çünkü hayatta da çatışmalarla karşılaşacaklar. Bu birazcık bu hayattaki çatışmaları nasıl olumlu çözebileceklerini, nasıl uzlaşık kültürü geliştireceklerini öğreniyorlar orada. Zaman yönetimi, kendini iyi ifade etmesi, bedensel sınırları koruması ve sorumluluk alması. Bedensel sınırları koruması meselesini çok önemsiyorum. Okul öncesinden itibaren bu eğitimin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem çocuk güvenliği açısından çok kıymetli ve önemli. Genelde uygulamalarımız, iyi niyetli yaptığımız bazı uygulamalarımız, tırnak içinde söylüyorum, çocukları aslında istismara açık hale getiriyor. Doğru yöntemlerle, iyi yöntemlerle kurulmuş bedensel sınırları koruma eğitimleri çocukların hem kendi sınırları korumasını öğreten, hem de başkalarının bedensel sınırları ve güvenliği ile ilgili sorumluluk almayı gerektiren iki türlü ayağı olan çok önemli bir beceri. Aslında yaşam becerilerinden bahsediyorum. Yani bazı eğitimciler buna yaşam becerisi diyor, bazı eğitimciler sosyo-duygusal alan becerileri diyorlar. Öz yeterlik ve öz düzenleme becerileri tabii ki ilkokul için çok önemli. Çünkü öz yeterlik aslında öğrencilerin kendi yeteneklerine güvenmelerini ve zorluklarla başa çıkmak için gerekli motivasyonu bulmalarını da sağlıyor. Tabii öz düzenleme biraz önce de bahsettim. Zaman yönetimi, hedef belirleme, planlama, sorumluluk gibi beceriler içeriyor.
Ya bir taraftan yine sözünü kestim. Bir taraftan da şu geldi aklıma Yıldız sen anlatırken. Çocukların da işi çok zor. Bütün evet, bunlarla evet. Tabii ki yani akademik olarak da bir şeyler yürüyor. Bir taraftan temel eğitimi alıyorlar ama sosyalleşmeyi, kendilerini tanımlamayı, tanımayı ve iletişim kurmayı da öğreniyorlar. Öğretmenlerinin desteğiyle. Evet. Peki bütün bunları yaparken bir de sürekli değişen ülkemizde bir ölçme değerlendirme sistemi var. İlkokulda sınav olsun mu olmasın mı, kaçıncı senede olsun, ne zaman başlasın, içeriği nasıl olsun gibi. Birazcık zamanımız da az kaldı ama ölçme değerlendirmeye de değinebilir miyiz? Bence velilerin ve öğretmenlerin en çok üzerinde kafa yorduğu şeylerden biri o olabilir.
Ya, biliyorsun bu sene 4. sınıflarda sınav yönetimi, sınav kalktı. Ben buna memnun oldum. Çünkü gerçekten ilkokul için notlandırma sistemi, küçük çocuklarda notlandırma sistemi çocuğun öğrenmesine çok katkı sağlayan bir sistem değil. Değerlendirme de aslında müfredat uygulamaları gibi bireysel farklılıkları gözeten, çocukların ihtiyaç ve farklılıklarına göre şekillenmiş olmalı. Ölçme ve değerlendirme kesinlikle yapılmalı. Hem programın çekini yapmak için, hani programda iyi yönleri, eksiklikleri belirlemek için, hem de çocuğun kendi öğrenmesiyle ilgili derin anlamalara ulaşmış mı, öğrenmesi ne durumda diye kontrol etmek için öğretmen için çok önemli bir araç. Aynı zamanda çocuk için de güzel bir araç, doğru şekilde yapılırsa küçük yaş grubuna. Biz hep öğretmenler olarak şöyle düşünüyoruz ilkokul öğretmenleri, sınıf öğretmenleri. Somut geri bildirimler vermek, çocuğun kendi öğrenmesini biçimlendirmesi için geri bildirim alabileceği süreç odaklı dediğimiz ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanılması çok kıymetli oluyor. Örnek vermek istiyorum. Birinci sınıf çocuğunun defterinde eğer harflerle ilgili bir eksiklik varsa o somut olarak o eksikliği sorularla kendisinin bulmasını sağlamak, tekrar o hatayı bulmasını sağlamak, somut ne yaptığı, iyi yaptığı çalışmalarla eksiklikleriyle ilgili somut öneriler vermek, geri bildirim vermek daha kıymetli oluyor. Bu çocuğun öğrenmesini hem kendi öğrenmesiyle ilgili bilgi almasını sağlıyor hem de kendi süreçlerine dair yansıtma yapmasını sağlıyor. Öz değerlendirme de bunun kıymetli araçlarından bir tanesi. Öz değerlendirme yaptırırız. Daha somut önerilerle gitmek lazım. Küçük çocuklar o zaman anlıyorlar. Hani 100 aldığında ya da 90 aldığında neyi yapıp yapamadığını anlayamaz. Ama öğretmen belirli rubriklerle çalışmasını yapmasını ister. Sonra o rubriğe bakarak, yani o standartlara bakarak birlikte yaptığı çalışmayı gözden geçirebiliriz. Bazen de akranlarla birlikte, akran değerlendirmesi dediğimiz birlikte oturup kendi yaptıkları çalışmaları değerlendiriyor. Bu değerlendirme sistemleri aslında kendi öğrenmelerini biçimlendirmeyi sağlıyor ve farkındalık oluşturuyor. Yani bilişsel bir farkındalık oluşuyor çocukta. Hı hı. Öğrenme merakı devam ediyor. Diğerinde birazcık daha rekabete neden oluyor. Ben neyi iyi yapıyorum? Hatta çocuklar şöyle söylüyorlar böyle ölçme değerlendirme sistemi uygulanan sınıflarımda. Değerlendirme çalışmasında kendi öz değerlendirmesini yaptığında bu konuyu anlamışım. Bu konuyu da birazcık daha tekrar yapmaya ihtiyacım var. Bu konuyu bir tekrar edeyim gibi sonuçlara varabiliyor bu çalışmaların sonunda.
Ha, ne güzel. Şimdi bir taraftan kendini de farkına varıyor. Tabii ki en güzeli bütün bu süreç değerlendirme diye bahsettiğimiz şeylerin aslında okulların diğer seviyelerinde de ortaokulda da lisede etkili bir şekilde devam etmesi. Süremizin sonuna geliyoruz ama sormak istediğim birçok soru vardı. En son çok kısa şunu almak istiyorum Yıldız Hocam. Veli ayağı var işin ve veliler için de çok kıymetli ilkokul eğitimi. Veli iletişiminde senin bizimle paylaşmak istediklerin nedir? Veliler okul süreçlerine ilkokulda nasıl etkin bir şekilde dahil olmalı, ne derece dahil olmalı? Çok kısa bize söyler misin bir iki cümle?
Tabii çok önemli bir konu gerçekten. İlkokulda velilerin okul süreçlerine dahil olması son derece önemli, okul öncesinde de olduğu gibi. Çünkü çocukların eğitim ve gelişiminde aile de önemli bir role sahip. Farklı dilleri konuştuğumuzda okul ortamıyla ev ortamındaki diller çatıştığı zaman çocuk bocalama yaşıyor. O yüzden biz aynı dili konuşup birlikte işbirliği yaparak ilerlememiz gerekiyor velilerimizle. Ancak bu dahil olma derecesi çocuğun yaşına, ihtiyacına ve okuldaki gereksinime bağlı olarak değişebilir. Bunu derken öğretmenin alanına girmekten bahsetmiyorum ama çocukla ilgili endişeleri olduğunda öğretmeniyle paylaşmak, okul ile işbirliği yapmaktan bahsediyorum. Ve okuldaki uygulamalarla evdeki uygulamaların uyumlu olması konusunda okulun eğitimlerine katılmak, öğretmenin toplantılarına katılarak bilgi edinmeleri çok kıymetli. Bir de hazır bu konuya gelmişken kısaca velilerimizin en büyük yaptığı şey çocuğun yerine her şeyi yapmaktan bahsediyorum. Eğer anne babası olarak çok endişe duyarak, korkarak ona destek olmaya kalkıştığımızda çocuğa sürekli hatırlatmalar yapan, ona sorumluluk vermeyen ebeveynlere dönüyoruz. Yani aslında burada çocuğun kendi başına yapabileceği işleri ebeveynlerin yapmasından bahsediyorum. Onun yerine endişeleniyoruz, ödev, proje yetişmeyecek diye kaygılanıyoruz. Aslında bu onun kaygısı olması lazım. Bir müddet sonra çocuk kendi sorumlulukları için endişelenmeyi bırakıyor tabii ki. Çünkü onun için endişelenen birisi var ve hatırlatıcı bir kişi var. O yüzden ev ödevleri için özellikle birinci sınıfta çalışma alanı oluşturmak, alanı düzenlemek, zaman kavramı henüz oturmadığı için zaman hatırlatıcı, kum saati ve benzeri araçlarla onu zaman hatırlatacak araçlar vermek gibi destekleyici şekilde çocuklara destek olabilirler. Ama sorumluluk onlarda, sorumlulukları onlara veren yaşlarına uygun ortamı sağlayarak destek olabilirler. Mesela günü planlamalarına destek olmak onları güvende hissettirir. Bizim özellikle 1 ve 2. sınıflar için önemli bir meseledir. Ev düzenleriyle ilgili kendi yaşlarına uygun sorumluluklar vermelerini de çok kıymetli buluyorum. Bu onların gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. Yani son dönemde değişik kavramlar üretildi. İşte helikopter, ebeveynler, kar küreğici. Yani çok çocuğun yaşına uygun sorumluluklar vererek onlar adına ödev ve endişeler taşıyarak onları aslında işlevsiz hale getiriyoruz. Onlar çok akıllılar ve bu anlamda bu sorumlulukları yerine getirebilirler. Kaygımızı biraz azaltarak ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ederim. Yine çok önemli mesajlar verdin. Yıldız Hocam, çok güzel bir program oldu. Çok güzel bir çerçeve çizdiğimizi düşünüyorum ama belki ilerleyen günlerde başka programlarda daha derin konulara da girebiliriz. Mesela seninle ödev meselesini de ayrıca konuşmak isterdim. Çok teşekkürler. İyi ki programa katıldın.
Ben çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli oldu. Çok teşekkürler Ayşe.
95.0 Açık Radyo'da Okul Zili programındaydınız. 2 hafta sonra Perşembe akşamı tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.